Merhabalar. Mevzu Fener kanalında Mevzu Basket konumuz. Konuğumuz da Cem Arak. Hepiniz basket takip eden çoğu kişinin tanıdığı tribünlerden, Twitter'dan artık bir şekilde temas etmediği bir insanın bulunmadığını düşündüğümüz Sayın Cem Arak'ı bugün konuk ettik. Benim çok uzun süredir tanıdığım Fener Basket forumlarından tanıştığımız. O zaman Ivan profil fotoğrafıyla hayatıma girmişti. O günden beri sonrasında birçok şey paylaşıp yaşadığımız bir abim. Yayını almak istedik. Hem Fener Basket'in her oluşumunda bulunmuş hem de birçok senedir kendi çapında da emek vermiş bir kişi olarak sene başlamadan Fenerbahçe basketbolunu değerlendireceğimiz daha ideal bir isim bulamadık ve kapısında yattık bir haftadır. Çok bu yoğun dönemde de bize zaman ayırdığı için de ayrıca teşekkür ediyorum. Nasılsın abi?
İyiyim. Eto mu diyeyim, Eren mi diyeyim? Orada
bir abi Eto diyebilirsin ya.
Abi Eto diyelim. Ya. Yani Eto diye alışmışız. Vallahi yoğun yani, kusura bakma, anca şey yapabildim, fırsat yaratabildim. De biliyorsun, iş değişikliği vesaire. Bir de şimdi okullar açıldı. Çocukların dersleri, hatta şimdi yayından önce bir saat fen ödevleri vardı. Onları hallettik.
Aynen.
Dedim bari şöyle sakin kafayla bir sohbet edelim. İşler yoğun. İşte bekliyoruz. Yani yavaştan işler, okul, sezon, her şeyi bekliyoruz.
Euroleague sezonu da yaklaştı artık.
Bir 10 günü falan, bir hafta 10 gün kaldı.
Aynen, o kadar kaldı. Şimdi bizim de tabii değerlendireceğimiz, bugün değerlendirmek istediğim konular, bir kısaca bu seneden önceki dönemi değerlendiririz. Hani Obradovic'in gidişi, Kokoškov ve Georgevic dönemi. Buraları nasıl geçtik yönetimsel olarak özellikle? Kabaca bir orayı değerlendiririz. Sonra da kadromuzun son haliyle bu seneden beklentilerimizi konuşuruz. Bu konuşmaya başlamadan önce senin gibi ünlü bir adamı da konuk etmişken izlenme sayılarımız da artacak diye umarak ya beğenenleri, bize destek olmak isteyen arkadaşları muhakkak abone olmaya davet ediyoruz.
Hayatımızda kanala aboneliğe çağıralım, davet edelim.
Aynen öyle. Bunu söyleyeceğimiz de varmış. Dalga geçtiğimiz şeyi biz de söyledik.
Yapacak bir şey yok. Destek lazım.
Eyvallah. Desteksiz eyvallah. Olur. Ya şimdi Cem abi, ben burada zaten burada da çok konuştuk. O yüzden önce sözü sana vermek istiyorum. Yani bizim için Fenerbahçe sevdalısı adamlar için diyeyim, basketboldan bahsediyorum. Biz işte Abdi İpekçiler, oralar buralar derken hep hani sürüncemede geçen bir hayatın sonrasında bir Obradovic gerçeği oldu. Hepimize hayal gibi gelen bir seçenek diyeyim, bir hayal belki de. Hayal gibi de dememek lazım o dönem için. O dönem hani o yaşlardaki, sonraki, önceki adamların, herkesin bir Obradovic hayali illaki vardır. Hangi takımı tutuyorsa tutsun, o dönem için söylüyorum. Biz de ilk geldiğinde inanamamıştık. Öyle bir dönemden geçtik. O dönemin sonrasında hem onun gidişi hem Kokoškov'un gelişi, o kısmı biraz, hani Georgevic'e kadar olan kısmını nasıl yönettik? Sence nasıldı? Nasıl olabilirdi? Merak ediyorum.
Ya dediğin gibi, yani biz seninle 11-12 yıldır tanışıyoruz. İşte senin üniversite dönemlerin, bizim biraz daha genç dönemlerimizde hep, evet, işte o dönemler, işte Neven Spaya'nın ilk geldiği dönem biraz bir kıpırdamıştı Fenerbahçe. Böyle Euroleague'de fena değildi Mirsat'lı, Ömer'li kadroyla. Sonra olmadı. İşte Simone geldi. Rezalet bir sezon. İşte dediğim gibi Obradovic gelince böyle bir anda biz hani top 8'leri yaşayamadan bir anda F4'e zıpladık. O geçiş biraz şey oldu. Sert, hızlı oldu aslında. Sonuçta bir gün gidecekti. Yani hiçbir şey sonsuz değil. Her şeyin bir mutlaka bitişi var. İşte pandemi olması, bence yönetim bu süreci beceremedi işin açıkçası. Yani biz hani hep diyorlar ya, ayrılmayı da beceremek lazım. Ama ayrılmayı işin açıkçası beceremedik. O konuda biraz ne yazık ki şey kaldılar. O süreci iyi yönetemediler. Gitti. Tabii bütçe de 30'dan işte 20'ye 19'a vesaire belli bir rakama düştü. Sonuçta bazı oyuncularla karşılıklı anlaşıldı. Kostas'la, Cici'yle kontratları olmalarına rağmen sonuçta hani 5-6 yıllık bir süreçten dolayı biz dedik o paraları ödeyemeyiz. İşte onlar da gidelim dediler. Ya Igor kağıt üstünde Obradovic'den sonra gelebilecek bize de vaat ettiği, yani background'ı iyi bir adamdı. Avrupa'ya düşmemiş, kirlenmemiş, yıpranmamış, işte yıllarca NBA'de çalışmış. Tabii ki bir Euroleague tecrübesi yok. Bunu hep konuştuk zaten ama hani zeki bir adam. Yani onu şimdi ben çok sevmem ama basket anlamında iyi bir taktisyen. Bunu inkar edemeyiz. Güzel setler çiziyor. Bakış açısı çok farklı. Aslında suçsuz ve günahsız bir cümbüşün içine düştü Igor. Hep bir Jelko ile kıyaslandı. Ya biliyorsun ben çok severim ama ben hep şunu dedim abi. O defteri kapatmak zorundayız. Çünkü geçmişe takılıp kaldığımız noktada biz bir öteye gidemeyeceğiz. Ne yapacağız yani? O zaman şubeyi kapatalım. Yani ya kapatmayacaksak da önümüze bakalım. Çok karmaşık bir sürecin kaosun ortasına düştü Igor. Hatırla 3 ay 4 ay felaket kötüydü.
Evet. İşte
Marco hamlesi, Gudrich vesaire derken güzel toparladı ama tipik bir Fenerbahçe klasiği, yine en alakasız yerde Covid, sakatlık vesaire derken sezonu çok kötü bitirdik. Yine kötü yönettik. Biz sezonu bitirdiğimiz noktada hocayla oturup Igor mutlu musun? Abi biz senden mutlu değiliz. Çünkü başkanın açıklamalarını kongrede anladığım kadarıyla zaten hani buraya alışmamıştı. Biz de çok sevmediği getirdi.
Evet.
Temmuz'un sonunda bu adam gitmek istiyorum dedi. Tamam, yaptığı etik değil. Yani gitti resmen. Ama madem bu kadar mutsuzdu, bunu Haziran'ın ortasında çözüp, ne bileyim, boşta Perasovic vardı, Trinçeri vardı. İşte biliyorsun bizim medyada Obradovic diye pompalanıyor da Obradovic defteri bitti yani. O artık o, çünkü 3 aydır Partizan'la zaten konuşan bir hayat çiziyor kendisine. Ama Trinçeri olabilirdi, Perasovic olabilirdi. Yani bir kendi kadrosunu kurabileceği bir adamı getirebilirdin. Ama Fenerbahçe kaosu seviyor Eto. Şimdi boştaki hiçbir koçu o saatte bulamazsın. Boşta da işte İtalya'nın koçu vardı. Erdemcan'la biliyorsun, biz de, ben mesela Erdemcan'la devam edilsin şundan demiştim. Çok sevdiğimden değil, evet. Ama yani en azından tam riske girilecekse işte elinde bir fırsat. En kötü dersin ki denedik, olmadı. Önümüzdeki senede boşa illa birileri çıkacak. Derken işte Djordjevic geldi. Yani süreci iyi yönetemedik işin açıkçası. Bizde de aşırı duygusallık var. Her yenilgide Obradovic, Obradovic deyip şubeyi de yıprattık. Hocanın da ismini yıprattık. Igor'u da yıprattık. Her şeyi yıprattık. Yani biraz gereksiz bir adamcılık var. Ya biliyorsun benim için hoca çok ayrı bir noktada ama artık o defteri kapatmak zorundayız. Önümüze bakmak zorundayız. Biz bundan sonra ne yaparız? Hep diyorlar ya Eto, Panathinaikos mi oluruz? Ya keşke olabilsek. Yani bugün Panathinaikos 2013'te F4'ün kıyısından döndü. 2014'te F4'ün kıyısından döndü. 2016'da Baskonya'ya elendi. 2017'de bize elendi. 2018'de Real'e elendi. Yani biz bu kafayla gidersek Panathinaikos bile olamayacağız. Yani benim tek korkum bu. Hani o basamakları bari biraz sindirebilecek bir şeyler yapalım. Ama işte bizde hep geçişler çok rigid oluyor. Çok sert oluyor. Böyle o yumuşak geçişi bir türlü yapamıyoruz. Diye giriş yapayım.
Eyvallah. Yani bu süreçle ilgili dediğim gibi çok konuştuk ama ben de birebir seninle aynı düşünüyorum. Erdemcan konusunda da aynı düşünüyorum. Belki tekrar dillendirmekte fayda var. Yani böyle bir risk alacaksak daha iyi bir zaman yoktu. Ben bunu daha önce de söylediğim için gönül rahatlığıyla söylüyorum. Daha sezon da başlamadı. Ki biliyorsun az çok ben Djordjevic'i destekleyen birisi değil. Destekleyen derken gelmesini isteyen birisi değildim. Şu an desteklemek zaten zorundayız.
Daha sezon geldi adam. Ne yapalım yani, adam gitsin diye dua etmeyeceğiz. İnşallah başlarında olur diye dua edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hepimizin açılırız yani.
Ya bir Erdemcan olasılığımız vardı. Hani çok da yapıyı değiştirmeden, çok fazla risk almadan belki yapılabilecek bir hamleydi. Tabii ki riskli görülen kısımları olabilir. Ama Djordjevic de kendi içinde risk barındıran bir hamle zaten başlı başına. Hep söylediğim gibi bu iş uyum, tamamen uyum işi. Her spor dalında teknik adamlık, teknik direktörlük, koçluk tamamen uyum işi. Oyuncularla yakaladığı ahenk işi. İşte Gerardini de şey demiş mesela. Djordjevic çok zor bir ortamda çalıştı. Milano'da oyuncular ona sahip çıktı. O ortamda bile şampiyon yaptı. Bizim için bu çok önemli bir şey. Tabii getirdiğin adama farklı bir açıklama yapman da çok zor da.
Ne diyecek?
Bakış açısını, yani. Bakış açısını anlayabiliyorum. Ama Erdemcan alınabilir bir riskti. Başka bir olasılığımız kalmamıştı. Ama bu noktaya senin dediğin yönetim tarzı itti diye düşünüyorum. Ya da yönetim şekli itti diye düşünüyorum. Çünkü sene biterken biz Kokoşkov'un bir sorunu olduğunu biliyorduk.
Sen, evet, haberleri çıktı. Yani Yunanistan'daki sitelerde biliyorsun konuşuldu. Evet. Hatta sözünü kestim ama bu top 8'deki 3. maçta COVID negatif olmasına rağmen çıkmadı diye bu Yunanistan'ın SDNA sitesi haber yaptı ki onlar...
Ki ciddi bir sitedir.
Ciddi bir sitedir. Bir sıkıntı olduğu belliydi. Daha erken ve daha temiz çözülüp... Ya sezon başı Georgievic'e gitseydim yine saygı duyardım. Niye? Adam belki diyecekti ki ben atıyorum şu isimleri istemiyorum, bana bu isimleri alın. Şimdi kendi kurmadığı bir kadroyu adamı getirtmek zorunda kaldın. Belli bir noktada bir şey de diyemiyorsun. Hani çok, nasıl diyeyim, yani çok sıkıştık resmen. Ya çok araya sıkıştık. Kendi kurmadığı bir kadro, başka bir hocanın başka bir oyun felsefesine göre transfer edilmiş bir kadro. Oraya geliriz kesinlikle, tahminimce.
Evet, evet, evet. Oraya hatta böyle bir yavaş bir geçiş yapalım. Bu mevcut dönemi artık. Yani herkes çok konuştu. Biz de, ben hani senin de bir fikrini tekrar duyayım istedim. Biliyorum zaten çok konuştuk ama. Yani şöyle, Georgievic geldi en nihayetinde. Elimizdeki, dediğim gibi, değerlendirilen kriterlere göre belki de en iyi bir iki seçenekten biriydi. Çünkü seçenek yok ortada.
Evet, seçenek yani yok.
Ya aynen. Ya Erdemcan gelecekti.
Yani 10 yıldır koçluk yapmıyor.
Ha, aynen. Yani ya da işte NBA'den yine bir sürpriz bir zar atacaktık ki onun da en iyi olacağını düşündüğümüz, Avrupa'da bir şekilde milli takımda olsa çalıştırmış ve başarı yakalamış bir adamı getirdik. Onun bile yapısı buraya uymadı ne yazık ki. Yani buradaki baskı, buradaki o stres, buradaki sorumluluklar insanların belini bükebiliyor gerçekten. Evet. Bu bir gerçek. Yani onu da gördük. Tabii bu karakter meselesi biraz da farklı olabilirdi ama o da bir risk, bu da bir risk, Georgievic de bir risk. Sonuç olarak biz Georgievic'lerini attık. Ben şeyi merak ediyorum. Yani bilmiyorum, hazırlık turnuvalarını çok izleme fırsatın oldu mu?
Son 3 maçı net izledim. Kazan maçının ikinci yarısını izledim. Partizan'ı çok büyük pörçük izledim. Ya ama son 3 maç keşke izlemeseydim. Bulundum.
Ben
en izlenmiş maçı.
Evet, evet, evet. Ben Kazan'la Partizan maçını full izledim. Diğerlerini dönem dönem baktım. Çok yalan söylemeyeceğim. Ama ya şöyle, benim gördüğüm son maçları net analiz edememekle birlikte Partizan ve Kazan maçlarında, mesela çok basit bir örnekle senin demin söylediğin hocanın kadrosu değil konusuna geleceğim. Henry birkaç hücumda alıp giderken frene bastı. Yani bu çok basit bir pozisyon analizi olarak görülebilir ama Henry hiçbir zaman bunu yapacak bir adam değil. Henry dediğin adamdan bekleyeceğin yegane şey ya da birinci şey o topu alıp gidip zorlaması ya da işte bu geçiş hücumu dediğimiz şeyi bitirmeye çalışması üzerine kurulu bir basketbolu var. Yani basketbolun %70'i falan bunlarla var olan, işte geri kalanı da savunmadaki direnci, şey, top çalması. Hızlı hücum yoksa şeyde, set hücumunda Henry'den çok bir şey beklemeyiz diye düşünüyorum bir basketbol izleyicisi olarak.
Evet, çok tepki çekebilir.
Aynen öyle. Hani hocanın da az çok hangi ekolden geldiğini, neler yaptırmaya çalıştığını gördük takımlarında. Topu bolca paylaşan, asist sayıları hep yukarıda. Sezonun belirli kritik bölgelerine kadar bir şekilde takımını iyi bir şekilde de getiren, en azından kağıt üstünde iyi bir şekilde getiren, topu paylaşmayı seven bir adam. Ben sanmıyorum ki sene başında Georgievic'le oturuyor olsaydık ya da Georgievic'le çalışıyor olsaydık ilk seçeneğimiz Henry olmazdı. Belki ilk seçeneğimiz Polonara bile olmazdı.
Bence kesin yani, Polonara olmazdı. Net.
Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani şimdi böyle bir ortama geldi. Henry'yi de doğal olarak kendi yapısına uydurmaya çalışıyor. Ya da Polonara'yı da ya da diğer oyuncularımızı da. Biz tam tersi daha çok geçiş hücumları üzerinden ya da set hücumlarında da daha akışkan oyunlar üzerinden oynayan bir takımdık.
Igor'la beraber. Şimdi,
Igor'la birlikte, aynen öyle. Tamam, mecburi bir durum oluştu ama bizim kadromuzun geldiği nokta Georgievic'in oyun yapısına uyum sağlayabilecek mi? Djordjevic bu esnekliği gösterebilecek mi? Sen hazırlık maçlarında ne gördün?
Ya aslında çok kritik ve zor bir soru sordun. Ama bence dediğin şöyle doğru. Yani bizim kaderimizi belirleyecek olan senin sorduğun sorudaki cevap. Yani şimdi Djordjevic 15 senedir koçluk yapıyor yaklaşık. İtalya macerası oldu işte. Milli takım performansını hiçbir koç için ben baz almıyorum. Hem olumlu hem olumsuz. Çünkü orası ayrı bir psikoloji, kesinlikle, ayrı bir dünya. Elindeki oyuncu havuzu ayrı bir şey. Onları yönetmek ayrı bir şey. Onu ayırdım bir kenara. İşte Bayern Münih, Panathinaikos ve Virtus tecrübeleri var.
Bir de lafını böleyim abi. Milli takımla ilgili sana bir ekleme yapacağım. Djordjevic dışarıdan inanılmaz karizma gözüken bir adam. Zaten basketbol kariyeri de belli. Yani milli takımdaki oyuncuların muhtemelen %90'ı, %95'i Djordjevic'i büyük bir figür olarak görüyor. Ve orada nasıl dinletebildiğini ve saygınlığı olduğunu düşünüyorum. Hakikaten o çok kategori dışı bir şey.
Ya hatırlarsın Djordjevic, yani Avrupa basketbolu için, hele Yugoslavya basketbolu için çok değerli bir oyun kurucuydu. Yani
kesinlikle, kesinlikle.
İtalya günleri, Partizanlar son saniye şutuyla gelen şampiyonluk, Barcelona yılları, milli takımdaki 90'larda falan çok saygı duyulan, karizma.
Euroleague tarihini değiştirmiş adamlardan yani, biri. Bir
karizma basketbolcu.
Evet.
Kesinlikle yani öyle bir adam. Ama işte biliyorsun yani koçluk çok farklı bir psikoloji. Koçluk çok farklı bir olay. Şimdi ya dediğin gibi şimdi Djordjevic çok eski, çok eski kafalı bir Sırp oyun anlamında. Yani inanılmaz düşük tempo, işte o sağ paylaşımı çok iyi olacak. Topu çevir, çevir, uygun anı bul. Şimdi Obradovic de düşük tempoyla oynatırdı ama Obradovic elindeki oyunculara göre bir şekilde o oyunu harmanlardı. Igor'la biz ne yaptık geçen sene? Igor çok zeki bir takım. Ben onu demedim. Yani Igor, hı hı, İyi koçluk yapmıyordu Avrupa tarzı itibariyle, NBA kafası, ama çok iyi bir taktisyendi. Baktı, oyunun şeklini değiştirdi. Nando'yu biri aldı, oyunun merkezine yanı koydu. Guduric'i ikinci bir oyun kurucu gibi veya ikinci bir skorer gibi ve biz geçen sene özellikle ikinci yarıda Igor'la beraber hızlı, yani bu hızlı demek koş koş dediğimiz oyun değil ama set temposuna yerleşip hızlı bir şekilde 10. saniyede, 14-15. saniyede potoya atıyorduk. İlk bulduğumuz fırsatta atıyorduk. Obradovic döneminde ne yapıyorduk? Mümkün mertebe 18-19-20 saniye. Ama o kadar iyi bir spacingimiz vardı ki Obradovic'in o idmanları sayesinde bir şekilde doğru şutu, Euroleague'in mesela turu şutunda en iyi 2-3 takımından biriydik geçmişte ve o sayede yürüdük. Şimdi bunu Saşa yapabilecek mi? Bir, bu takım dediğin gibi şimdi kazan maçı dahil 5 maçı da, yani 3 son 3 maçı full izledim. Telekom üstüne Başak, Bahçeşehir ve Galatasaray. Bahçeşehir ve Galatasaray
korkunç.
Çok korkunç. Çünkü dediğin gibi Henry öyle toplar kaybediyor ki Lorenzo'yu aratır. Bu oyun sisteminde aratır. Çünkü dediğin gibi Henry 2 yılı Baskonya'da Ivanovic'le beraber ve Polonara'yla beraber mümkünce savunmadan topu alalım, topu çalalım ya da aldığımız ribaundı hızlı bir şekilde potaya gidelim. Ya da set temposunu hızlı oynayalım. Öyle Baskonya hiçbir zaman 22-23 saniye beklemezdi. Ya Henry hızlı bir şekilde uzunuyla pick and roll oynayıp pat pat, ya da ters köşelere Geydiriatis'le işte Polonara'yı veya oradaki diğer 4 numara, şimdi adını unuttum, şu eski Efesli olan kimdi ya? CSKA'da da oynadı. Bak gelmedi.
Benim de gitti.
Bir ara Fener'e istedik ya, yani şutör diye.
Evet, neyse. Evet. Dur, Alec o yayının
içinde... Yani hızlı. Abi Henry skorer bir oyun kurucu değil. Zeki bir adam. Çok iyi savunmacı. Fena da delici değil. Ama Henry'ye hani elinde Kostas olsa bu tarz oyunu oyna. Eyvallah. Ama Henry ile küçük tempo, tempoyu gebert filan. Henry çok tepki çeker.
Ya çok... Henry hücuma çıkarken yavaşlayacak adam Henry değil. Yani biz bunu istersek ondan gerçekten
olmaz.
Dediğin gibi hem adamın da, bir de Henry'nin açıklaması da var biliyorsun. Kokoşkov'un ilk geldiği zaman Kokoşkov'un modern basketboluyla evet, oynamak için heyecanlanıyorum dedi evet, adam. Geldiği nokta Djordjevic.
Yani, çok alakasız bir basketbol.
Aynen. Hani şey demiyorum yani, bu da bir doğru olabilir. Ben tek bir doğrudan bahsetmiyorum ama senin bu bahsettiğin oyun tarzı işte Polonara'ya Euroleague'deki o üçlük yüzdesini sağlayan tarz da budur yani. Sen gelip set hücumunu da Polonara'ya, bizim şu son oynadığımız maçlarda Polonara o yüzdeleri falan yakalayamaz yani. Biz ondan çok farklı bir şey bekliyoruz. Hatta değil.
Yani Eto bu oyun sisteminde bol bol Booker'ı, Veseli'yi ve Bartel'i izleriz.
Aynen öyle. Aynen ve öyle.
Booker'ın ana rolde olduğu çoğu kafa maçı kazanamayız. Tamam, iyi bir hücumcu. Fizikli, sırtını alıp post oynayabiliyor ama hani işin savunma tarafında ve oyuna zeka katma tarafında yok yani, olmaz. Çünkü Fener'in hani bizim şu anda bile bence sorsan ki ya Cem abi ne eksiğimiz var? Şimdi bakıyorsun abi, Barcelona'nın potu altı iri, size'lı. Milano gitti, ezildiği için Mitoğlu'yla Melli'yi aldı. CSK zaten.
Aynen.
Efes Petrušev'i aldı, Dunstan'ı var, Plyce'ı var, Chris Singleton'ı var.
Milano'da ezilmiş, Milano'da da Hines falan var. Yani şey
hani, hani ezilmiş dediğimizde de Hines var. Onun üstü belliyle Mitoğlu'nu alıp biraz da size yaptı.
Yani size de yaptı.
Fares arkası. Eyvah eyvah. Şimdi biz nasıl baş edeceğiz? Bizim oraya daha sert bir uzun bence ihtiyacımız var. Ha, ama şu anda Bartel'den de yani sözleşmesi var. Yapılacak bir şey yok. Artık oyuncular da almış yani, gönderemeyeceğimize göre.
Yok. Şey de var Cem abi. Ben yine hazırlık maçlarında gördüğüm şey şu oldu. Beni korkutan bir durum daha. Yani maçın çoğunluğunda Henry, Booker, Veseli aynı anda sahada.
Of.
Yani hangi modern basketbol sisteminden bahsediyorum? Hangi doğrularla biz bu üçüyle doğru şutu bulacağız da o istediğimiz boşluğu ya da sahadaki genişliği sağlayacağız? Ben merak ediyorum.
Oraya bir de Şayok'a ekle abi. Şayok'un da dışı.
Şayok da şut atamıyor, dış şutu yok.
Çok iyi bir delici yani.
Evet.
Fiziksel ama dediğin gibi şimdi Henry, Şayok, Pierre, Veseli, Booker. Ben sana
yani aynen öyle. Dönem dönem bunu yakalıyor. Ki şu var. Her şeyi geçtim. Hani o beşi belki Dekolo'yla idare edeceksin. İşte Guduric gelecek ama senin pota altı ikilinden birisi, ki çoğu zaman ikisi, hep şut özürlü adam olacak yani. Ya Veseli Booker oynayacaksın. Bartel'in şutuna zaten güvenmiyoruz. Ki adam kaldırmaktan bile aciz çoğu zaman. Güveni tamamen gitmiş. Ya Bartel Veseli oynuyorsun. Ya Bartel Booker oynuyorsun. Hani savunma kısmını falan geçtim. Biz hücumda da çok tıkanacağız.
Esas nasıl tıkanacağız Eto bence? Yani bu sefer sözünü kestim, kusura bakma. Hücumda tıkanınca savunma performansımız da düşecek.
Kesinlikle öyle.
Bir şeyden bu takımın motive olması lazım. Şimdi bak, Henry kafası kırık bir adamdır. Yani hatırla, Ivanoviç'le çok kavga etmiştir. Yani evet. Biraz yönetebilmek lazım ama Henry bir şeye takıldığı noktada bu sefer mesela ben Bahçeşehir'le Galatasaray maçlarında dikkat ettim, dediğin gibi o istediği tempoyu yakalamayıp saçma sapan top kayıpları yaptı. Hani acele etmekle hızlı oyun çok farklı bir
aynen.
şey.
Aynen.
O onu şu anda hani kabul, ya dediğin gibi bu sistem, bu oyuncular bu sistemi oynayabilir mi, ona ikna edebilir misin, ona çevirirse saygı duyarım. Çok büyük iş yapmış olur. Ya da kendini değiştirip daha farklı bir oyun mu yapacak? Hani hazırlık turnuvalarında gördüğümüz bir şey görmedik.
Yok, ben de bir şey görmedim.
Yani çok kötü.
Bir de yine konuştukça aklıma geliyor. Yani mesela Polonara'yı
hiç kullanmadık.
Yani kullanmadık. Bu adamın şeyi, olayı bu değil yani. Hani biz bunu bekliyorsak çok yandık. Zaten Henry aynı şekilde. Henry ile ilgili sene başında herkesin şüphesi vardı. Onları tasdikleyen bir oyun oldu bu döneme kadar söyleyeyim. Beni korkutan bir şey daha. Yine Kokoşkov gidince çok kabaca konuşmuştuk yine. Biz Pierre'i alçak posta inanılmaz kullanıyorduk. Ben 5 maçta gördüğüm kadarıyla
bir kere.
Değil mi? Bir ikidir yani. Hani Pierre, ben demiyorum ki hücumlar Pierre üzerinden yürüsün ama Pierre senin kritik bir parçan. Onu takımın hücumunun bir bölümünde kullanmak zorundasın. Yani Pierre, hani ben şöyle düşünüyorum. Ben olsam bir yetkili, tabii ki öyle bir şeyimiz yok ama, iddiamız yok ama ben Pierre'in 4 olduğu set şeyleri, takımları falan da denerim. Georgevic hiç öyle bir şey denemedi. Deneyeceğini de zannetmiyorum.
Evet. Çok geleneksel bir koç. İtalya, yani Virtus serüvenini çok takip etmedim. Sadece Eurocup yarı finalinde kazana elendiği maçları izledim ama şimdi orada da yani her hocayı her takımın kadro yapısı farklı. Şimdi orada da Teodosic var yani ona göre oynuyor.
E tabi.
Elin 50 var. E şimdi burada farklı bir kadro ama Eto söylediğin eleştirilere birebir katılıyorum. Dediğin gibi hiçbir şey kullanmadık. Yani biz sadece Nando ile Booker ikili oyun oynasın. Ya bir ara Bahçeşehir maçında Metecan ters eşleşme arıyordu. Abi yapma.
Hani abi aynen. Aynen.
O... ters eşleşme aramasın. Bahçeşehir'e de ters eşleşme yapma. Onu yapacaksan Pierre'le yap. Panathinaikos Partizan maçını izledim. İkinci yarı mesela Panathinaikos'un koçu full switch sonrası Papa Petru'yu gönderdi dipten. Onun birebiri üzerinden ya kendi kullandı ya asist yaptırdı. Sayı buldu. Bizim elimizde Pierre topla arası.
Pierre var. Aynen.
Pas verebilme özelliği var. Birebirde de fena değil. Bu sistem oyuncuları çok düşürür Eto. Çok düşürür. Olduğundan biliyorsun bir sistem oyuncuyu çok parlatır ama bir sistem olduğundan da kötü gösterir. Yani kesinlikle. Pierre şey diyebilir millet. Aa baba kontratı aldı yattıya gelebilir.
Aynen. Aynen öyle.
Çünkü oyuncudan verim almak zorundasın abi. Yani Polonara dediğin adam 15-17 dakika oynayacak adam değil. Ver abi sahaya 30 dakika koşsun. Ama koşmazsa şimdi ki, sıkıntısı evet. Polonara'nın postu yok. Polonara bu tarz bir adam değil. Yani post da oynayamaz. Ne yapacak abi bu herif? Airball attı ya Galatasaray maçında iki kere.
Aynen öyle.
Eyvah eyvah.
Abi sen Polonara'dan sırtı dönük oyun beklersen, postta bir şey üretmesini beklersen Polonara daha çok airball atar. Yani bu çok basit bir denklem aslında. Yani dediğin gibi sistem oyuncuyu yükseltir ya da yerin dibine sokar. Çok basit bir şey. Dediğim gibi ben bunu geçen yayında da söylemiştim. Yani Kokoşkov gelmeden önce biz şey düşünüyorduk. Yani ben kendi adıma en azından Dekola böyle devam edecekse biz de devam etmez. Yani evet. Ya da etmemeli. Hani uyumuyordu mesela adam. Ya
çünkü Jelko'nun son senesiyle Nando uyumadı. Açık konuşuyor.
Aynen uyumadı. O sistemi olmadı.
Ten uyumu olmadı oyuncularla.
Aynen öyle.
Hocayla olabilir. Yani
aynen olabilir.
Eri tutma. Ama Igor'la iyi tuttu.
Igor'la iyi tuttu ama Georgievich de işte hem dediğin gibi yavaş tempo hem de set tempomuz da çok yavaş. Ben hani oyunu şeyi de geçtim.
Bundan mutsuz olur bence. Veseli
Nando da mutsuz olur. Yani bundan mutlu olacak tek kişi muhtemelen hücumda Booker olur. Bartel belki biraz daha iyi gözükür.
Bartel'le Booker kesin mutlu. Booker çok mutlu.
Yani Booker'ın hayatında bizde hani normalde olacağından iki kat falan fazla top değer eline muhtemelen. Yani bilmiyorum ben hazırlık maçları da yangın çıkarılacak maçlar değil. Bir şey demiyorum ama basketboldaki koçun da bu maçlarda bir şekilde kendi yapısını ortaya koyduğuna inanıyoruz. Koymaya çalıştığına inanıyoruz. Ve
alınan skorlar gerçekten umurumda değil. Evet Galatasaray bir takımdan 20 yemek hoş olmadı. Yani en azından bir mücadele edilseydi. Yani o okey. Sonuçta derbidir hiçbir zaman kabul edilmez ama sporun içinde de yapacak bir şey. Yenilgi var. Hani şunu dedim. Partizan'a 30 atmak da Galatasaray'dan 20 yemek de benim için önemli değil. Ben kesinlikle bir şeyler görmek istiyorum. Şimdi Milano'yu izledim. Barcelona izlemedim. Real'i izledim. Efes'i izledim. Panathinaikos'u izledim.
Çok gerideyiz.
CSKA'yı izledim. CSKA inanılmaz iyi Eto. Yani
taşla. Ben Milano'yu da beğendim bu arada.
Milano inanılmaz iyi olmuş. Milano'nun 3 maçını izledim. Messina rolleri güzel dağıtmış ki daha Lakers'lı Troy Daniels da sakatlığından dolayı oynamıyor. Hani en azından şu var. Milano da yenildi. Gitti CSKA'yı ama bir planları var.
Bir şey deniyorlar.
Oyun planları var. İşte switch yapıyorlar bol bol. Melli Hines büyük bir şey onlar için. O switch savunmada çok büyük bir
nimet. İnanılmaz. İnanılmaz.
Aynen. Çok iyi adam değişiyorlar. Şimdi Real'e bakıyorsun. Orada farklı bir sistem var. İşte Gos'u adapte etmeye çalışıyor. Yabusele'yi adapte. Efes Petrushev'i parlatıyor. Zaten kadroyu kurdu. Abi sana bakıyorsun. Abi biz ne oynuyoruz? Hani geçen sene oynadığın oyunun 180 derece zıttı. Bir oyun oynamaya çalışıyorsun ama elindeki oyuncular hem de
geçen seneki oyuncular.
Geçen seneki sisteme uygun oyuncular. Aynen. Elindeki oyuncular. Abi Veseli de çok duran tempoda sırıtır.
Yok sırıtacak.
Veseli biliyorsun su kaynatmaya müsait bir adam. Canı sıktı mı ya gidecek faul yapacak ya hakemle dizecek. Çünkü vücut dilleri Veseli'nin de Nando'nun da ya Şayok bile hızlı ucuma. Şayok zaten Igor transferi. Şayok düşük tempoda o da tepki çeker. Çünkü yani çok muazzam bir şutu olan adam onu koşturursan delicilikle, tempoyla, sağ görüşüyle fayda sağlayacak. Bilmiyorum nasıl olacak. Yani umarım polyanacılık yapalım. İnşallah şu son 3 maç özelinde hani bir şeyleri görmüştür, bir şeyleri değiştirir. Mesela hazırlık turnuvalarımızı hiç beğenmedim. Yani çok düşük profil takımlarla maç yaptık.
Evet. Yani evet.
Bir insan bir iki tane ne bileyim bir Atina'ya gideydik. Ya da bir tık daha baba takımlarla oynasaydık keşke. En azından hani onlara yenil de seviyeni görmüş ol. Şimdi ilk hafta Kızılyıldız yeneriz. Yani belli olmaz tabii ama yeneriz. Sonra OHK Alba Berlin 2 deplasman. Şimdi 2'de 0 çektiğin an Eto diken üstü. Üzeri kazan sonra felaket bir fikstür var.
Ya bir de tribünlerin de görece dolu olacağı bir sezon bekliyor bizi. Muhtemelen de kapanmaz gibi şu anki ya, atmosfere bakılırsa.
Tabii bilet fiyatları böyle olursa çok dolmaz
ya
ama.
Ya evet dolmaz. Ama
1500-2000 yani, kişi gider.
Aynen gider. Ya yani taraftarın durumu yani şimdi bizim nabız ölçme yerimiz Twitter. Başka şu an gördüğümüz bir yer yok. Evet. Twitter'da da hazırlık turnuvasından dediğim gibi takım asmak çok doğru olmasa da Twitter'da da böyle basketbolu takip etmeye çalışan insanlardan gördüğümüz bir olumsuz hava hakim. Ben de buna yerleme yapan insan olmak istemiyorum ya da burada konuşurken bunu yapmak istemiyorum ama gözle görünür şeyleri de söylememek hata olur. Dediğim gibi ben Georgevic'in geçmişine bakarak konuşuyorum ki esnek bir koç değil, bu bir hata ya da bu bir kusur değil. Bunu sen buraya getirdiğin zaman bu adamdan bunu göreceğini bilerek getiriyorsun.
Evet.
Yani bir şekilde
hani geçmişe dönemeyiz ama yani Erdem en azından Erdemcan mevcut kadroyu tanıyor, oyuncuları biliyor ve mevcut sistemi devam ettirebilirdi. Yapacak bir şey yok. Georgevic'i aldık. Şöyle sorayım o zaman ben sana bir soru sorayım.
Tabii tabii abi buyur.
Igor yerine Jelko gittikten sonraki sezon direkt Georgevic gelseydi sence ne olurdu mesela?
Kadromuz bir kere çok farklı olurdu da.
Yani tepki nasıl olurdu?
Abi tepki çok kötü olurdu. Ben öyle ben
Igor çünkü bir yumuşattı. Niye? NBA'yle
kesinlikle.
Slovenya'yla şampiyon olmuş. İşte hoca dedi ki benim yardımcım. İşte Igor dedi ki Jelko benim mentörüm. Hani güzel bir süreç geçti. Ve adamın CV'si ve basketbol zekası bize bir şeyler vaat ediyordu. Ha ne oldu? İşte adamın bakış açısı uymadı. Amerika kafası. Aslanım canım. Bu bir yanlış anlamasın insanlar ama hani Saşa'nın CV'si bana hiçbir şey vaat etmiyor. İnşallah yanım. Yani CV'ye bakıp da özellikle kulüp takımlarında ama şu var. Kadro bir şey vaat ediyor. Tamam yani hani en azından şunu istiyorum ben. Bir top 8'e girelim ve orada kuru kor F4 mücadelesi verelim. Kalırız kalmayız ayrı mevzu ama hani oraya da 3-0'la elenmeyelim. Ya da oraya hiç gitmemezlik yapmayalım. O bizi çok yani 9. olmak filan
markayı da zedeler. Evet, evet. Ona ya ben mesela sene başı Zenit'ten falan önde görüyordum bizi. Şu an emin değilim. Yani ben bir de bu dönemden sonra bir şeyden daha emin oldum artık hani. Belki almayız diyordum ama bir guard bence kesin gelecek. Ya da kesin ister. Kesin yani. İster. Yani çünkü oynamaya çalıştığı şeyin aktörleri, özneleri bunlar değil yani.
Şehmuz da bu oyun sisteminde oynayamaz ki.
Yok canım. Yok yani. Şehmuz bizde nokta Şehmuz dedim pardon. Ben İsmet diyorsun zannettim.
Yok Şehmuz
olmaz. Ya Şehmuz transferi ya ben. Hayır, hakikaten çok konuştum. Çünkü konuştukça böyle olumsuz şeyler bizim olumsuz düşündüğümüz şeyler.
Gidip şimdi paramız yok derlerse ben isyan ederim. Abi niye o kadar para verdik?
Ya işte lig şampiyonluğu konuşuluyor biliyorsun. Lig şampiyonu olmalıyız. Tamam yani her yerliyi alarak lig şampiyonu olunmuyor. Bu bir sistem. Evet. Basit bir sistem oyunu ya basketbol. Yani senin sistemine uygun mu? Uygun. Uygunsa al, değilse alma. Yani Şehmuz bize ne vaat ediyor? Hangi açığımızı kapatacak? 750K parayı ne için verdik? Geleceğimiz i̇şte için mi verdik? Bilmiyorum ya ben bu arada Şehmuz'a kötü demiyorum yani. Yanlış anlaşılmasın ama bizim açıklarımız belli. Bizim ihtiyaçlarımız belli. Verebileceğimiz para belli. Bu kadar denklem, bu kadar bir araya geldiğinde çıkan sonuç Şehmuz'sa tamam. Yani görelim o zaman.
Ya da Şehmuz'a o para verildikten sonra şu anda gidip 200-300 bin dolara bir transfer yapılacaksa paramıza yazık, almasınlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani evet. Ya adam gibi katkı verecek, iyi şutu olan, çok iyi skorer bir adam. Yani hele ki senle de konuştuk, hatırlıyorsun Cem abi, hani böyle bir skorer kısa falan diyorduk ama şu oyun tarzına devam edeceksek bizim böyle eskilerin hani Zalgiris'in Brown'u vardı, Marcus Brown.
Brown, ha.
Bu tarz bir adama ihtiyacımız var. Çünkü çok tıkanırız. Eto çok tıkanırız. Yani çok yavaş tempo, oyuncular ona uygun değil. Yavaş oynadıkça oyuncular gerilecek.
Bir de Brown,
Andon'un da vücut dili çok.
Belki Langford falan tarzı bir adam.
Ha işte ya, Langford, Marcus
Brown. Ama abi onu almak da bizi gerçekten hiç istemediğimiz, benim istemediğim bir takım evet. haline getirir. Öyle. Ya tahmin ediyorsun, onun sonrasında oluşacak sistem. Ben hani senin neden istediğini de anlıyorum. Bu kadar kısır tempoda oynayacak takımın başka bir çözümü de olmayabiliyor gerçekten. Onu da anlıyorum ama ya dediğim gibi ben Georgevich'i en çok eleştiren adamlardan biriyim. Şu anda da bunu yapmaya devam ediyorum ama bir şekilde topu döndürüp de doğru asisti bulan, işte kendince doğru şutu yaratan bir koçken bu kadroya maruz kalması belki onun için de kötü. Bilmiyorum ama nasıl uyarlar? Yani biliyorsun Obradovic de Boğmak Kalip de çalıştı. Yani böyle dönemler oluyor. Bir şekilde onu oyununa adapte edebiliyorsun. Ben hani Georgevich'in de bir o kabuğunu kırması lazım diyelim. Artık yıllardır o beklenen sıçramayı yapması için kendine bir güncelleştirme yapması lazım.
Doğru.
Bunu umuyoruz. Bunu görmeyi umuyoruz. Ya peki,
yani yapamazsa uzun vadeli gidemeyiz. Yani bu sistem, kesinlikle. Bu oyuncularla bu sistem yürümez. Hiç polyanacılık yapmaya gerek yok. Yani dediğim doğru. Sen işte Kent Langford tarzı ya da işte Trajan Langdon, hatırlarsın.
Evet, ya o aynen.
Adam gelirse sen yandık diyorsun. Sadece günü ben, kurtarırız. İki evet. maç kazandırır. O
aynen
kadar.
Aynen öyle. Yani aynen öyle. Hani belki şey de düşünüyorum. Ya ben bu arada Booker geldiği zaman şey demiştim. Biraz daha Ahmet'in biraz daha basketbol aklı olan, biraz daha bir tık iki gömlek gelişmiş versiyonunu alabilseydik bizim için daha iyi olurdu diyorum ama şu an gördüğüm bu basketbolla da gördüğüm kadar, çünkü şeyin Kokoşkov'un sisteminde bizim işte Veseli artı şut atamayan uzunlu setlerimiz de işliyordu. Veseli'yi evet. tepede çok iyi kullanıyordu.
Çünkü Veseli yani, zeki bir adam. Oyunun içine koydu. Bir şey sorayım sana. Guduric geldi ve 3 ay iyiydi. Yani son 2 ay kötüydü ama ilk 3 ay çok da maç aldı.
Evet.
Bu sistemde Guduric de çok tepki çeker.
Yok ya. Çeker abi.
Düşük tempoda alayım, birebir yaratayım falan tarzı değil. O da hızlı oyunda. Alacak 3 saniye settirip şut atacak falan ama Georgevich bunları istemiyor.
Yok istemiyor.
İsteyecek ya da bilmiyorum yani benim aklıma kötü şeyler geliyor. İşte,
yani benim de geliyor.
Eto İspanya deplasmanları düşünüp tansiyonum çıkıyor, açık konuşayım. Abi, biz çok kötü skorlar alırız. Allah
yani,
korusun.
Yani biz şöyle söyleyeyim.
Evde de skor kapatırız.
Bu basketbol oynamaya devam edersek Baskonya deplasmanı falan da bize mesela cehennem olur yani.
Olur. Yani hiç, bu kafa.
Bu kafa yani.
Panathinaikos'u da biz bu kafayla gidelim 20'lik
yok,
olur.
Yok. Evet.
Mesela o... Allah'tan bak Ergin'le bir hazırlık maçımız olmadı. Hiç acıma. Yani
abi, mesela Olympiakos'un guard rotasyonu falan da iyi bence bizden şu an.
Abi Dorsey, Volkap, Kostas.
Yani hani daha çok şey vaat ediyor.
Başka yok ki.
Ya Henry bizim var. Mesela şu an Henry'yi çıkar. Geçen seneki rotasyonumuzdan ne fazlamız var?
İsmet Kenan.
Yani yani
ve Dixon'ı kaybettin. Öyle böyle geçen sene Dixon'ı 3 maç aldı. Makabi Zenit. Hani yaşlıydı. Eyvallah gitmesi lazımdı. Ona lafım yok ama profil itibariyle hani çıkıp böyle masaya yumruğunu vurup korkmadan, geri adım atmadan sayı atabilecek, üretecek bir kısamız yok. Yani Şayok da o tarz bir adam değil. Yapabileceği bir sürü güzel. Bak Şayok'un sağ görüşü çok iyi. Mesela ama tempolu oyun. Mesela ilk hatırla Partizan maçında böyle güzel sekanslar vardı.
Evet, evet.
Bu ucunda evet. Şayok aldı, rakibi gördü, asist yaptı. Ama düşük tempoya koydun mu Şayok o fizikle, Euroleague'de düşük tempoda. Ben mesela CSKA'nın Rusya'daki şey maçını izledim. İnanılmaz sertler. Çok iyi savunma yapıyorlar. Ve İtüydü Şivet'i de sokmuş devreye. Militunov sağlam gelmiş. Grigonis var. Hani sistem ya. İşler abi. Taş gibi takımlar.
CSK bu
sene sindirirler. Eto bizi çok sindirir.
Sindirirler.
Milano da çok sindirir. O Grant aldıkları Grant çok iyi savunmacı. Hatırlarsın ben, New York'tan.
Evet evet. Ben şeyi söyleyeyim. Ya ben Milano'yu biliyorsun sene başında konuşmuştuk. Milano'yu ben çok risk olarak görmüyordum ama son hamleler artı son hazırlık maçı Milano bana çok hazır geldi. Bilmiyorum.
Hazırlar yani, ya. Ki
şey
Messi de var.
Yani Messi'ne de o modern basketbola adapte olma noktasındaki sanki inatlarını ya da belki
kırıyor mu ne dersin?
Şeylerini kırıyor gibi. Biliyorsun biz Messi'ni çok seviyoruz zaten. Ben başarılı olsun istiyorum ya, yani.
Ben de istiyorum ve Eto ilk defa kurduğu kadro sanki böyle evet. 20 yıl önce şut atan uzun. Switch yapan uzun. Biliyorsun yani şut atan uzunu Messi'ne kazandırmıştır işte.
Tabii canım.
Simodisler, Andersenler, kısa skorer, yaratıcı kısalar o CSKA'daki kadro olarak. Şimdi bakıyorsun Almanya'dan Hall aldı, Yunanistan'dan Grant'ı aldı, Troy Daniels, kadro Shields'i tuttu. İşte yedekten Cici, abi yedekten Cici giriyor.
Yedekten 2 üçlü atıyor. Aynen.
Itoğlu, Melli, Hines çok iyi üçlü.
Abi ben bilmiyorum ya, kağıt üstünde benim en çok içime sinen kadrolardan biri oldu. Ne vaat eder tabii sene içerisinde görürüz ama çok çok yani şey CSK çok derinleştirdi kadroyu evet. Geçen seneki
ve CSK o hala Wanamaker'ı ikna etmeye çalışıyormuş. Yani,
aynen öyle. Ya bu arada Wanamaker'ın ismi bizde de geçiyor. Mesela Wanamaker gelirse çok ayrı bir takım olabiliriz ama takım bütününde yine işte aynı noktaya geliyoruz. Yani
günü kurtarız diyorsun.
Yani ben bilmiyorum ya, ben biraz fazla belki evham yaptım ama bu dönem iyice ya benim şey düşüncelerim perçinledi yani.
Geçen sene böyle hiç yapmadın. Niye?
Evet.
Çünkü geçen sene tabii sen bir de Igor Ezel'den beri de bir sevdiğin, sempati duyduğun ya.
Seviyorum aynen, aynen.
Ama sonuçta şu da var, hani sezon sonundaki top 8'e kadarki süreçte hani bir 3 ay çok iyiydi bak. Yani çok iyiydi. Güzel basketbol oynadık, keyif verdik. Asist rekoru kırdık. Bir sürü maç kazandık. 17'de
akıyordu yani tabiri caizse.
Hani kazan kaybet o takımdan anca o olurdu. Kötü dönemde bile sen abi toparlarız, umudum var falan diyordum mesela. Şimdi aynen. Burada diyemiyorsun. Çünkü
yok.
Hani Georgevic'in değişeceğine inanmıyorsun büyük bir ihtimalle. Yani bu adam çok eski usul. Çok eski usul abi. Hani Bogdan Tanjević misal tarzı. Böyle ta 90'ların dönemi Yugoslavya basketbolu.
Milli ki biliyorsun.
Bilmedi zaten. Aslında evet. Yani oyuncular seviyordu ama karizmadan dolayı ya abi hani yeter artık bize bir yeni bir şeyler oynayalım. Yeni bir şey deneyelim.
Mevzusu. Abi şeyi biliyorsun. Benim kafa yapımı ya yani şöyle, modern basketbola karşı değiliz de ben işte uzun merkezli oyunu hep sevdim zaten yani. Çok evet. Severek takip ettiğim bir oyundu zamanında. Uzunların oyunda aktif olmasını, sırtı dönük oynadığını görünce ben keyif alan bir adamım yani. Kendim de öyle oynamaya çalışıyordum.
Evet.
Yani ama geldiğimiz nokta bu değil yani. Artık senin karşında orada işte atıyorum switch sonrası karşına Hines çıkacağı zaman görüyorsun basketbolun nereye geldiğini.
Aynen
sen
öyle.
Booker'la, sen kısanın karşısında Booker'la kaldığın zaman anlıyorsun yani.
Ama Muhammed geçti ya. Eto şeyi yani Başakşehir maçında ne yapıyorsun abi sen? Muhammed Bugül evet. Geçtiği yerde Euroleague'deki bütün kartlar vurur geçer.
Hepsi vurur geçer. Yani
hepsi vurur geçer. Yani nasıl yapacağız biz? Ama hep felsefemde şey diyor Georgevic, savunma. Ya tabii ki savunma.
Tamam.
Eyvallah ama bu oyuncuların bir kısmı şimdi Nando'yla Booker'ın aynen
Booker aynen. Ne savunması? Nasıl yapacağız?
Ne yapacaksın? Henry'i 40 dakika mı oynatacağız? Savunma diyorsun Polonara'ya. Ya acaba Polonara'yı sevmiyor mu? Misal ben ya olabilir bak, saygı duyarım.
Hani, ben Polonara'nın onun sistemine uyduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Sevmeyebilir.
Yani sevmeden ziyade sistemine uygun bir
tutmayabilir.
4 numara olmayabilir ama o zaman abi yazık olur ya. Polonara değerli bir adam. Doğru kullanırsan motive eder, gaza getirir, enerji verir ama
kesinlikle.
Yoksa da airball atar. Vay be.
Evet.
Bu neymiş?
Bu muydu dedi. Ya işte sonra maçı anlatan spiker de şey diyor yani. Polonara'nın şutunu geliştirmesi de. Abi Polonara geçen sene yüzde kaçla şut atmış? Aç bak ya.
%41 ile falan şut atmış.
41 falan 40 küsür yani.
Milli takımla canavar gibi oynadı. Daha ne yapsın?
Yani
sen
ama
nasıl kullanıyorsun?
Evet, bu adam sistemin parlatabileceği bir adam. Polonara çıkıp sana her sistemde iş yapmaz. Yani bazı adamlar birkaç
Yok,
sisteme uygun
yapmaz.
olabilir. Ha, Polonara'nın yapacağı sistem belli yani. O yüzden biz Kokoşkov sistemi için ya da X bir adam o sistemi oynatacak bir adam için eşsiz bir adam diyorduk. Ama burada soru işareti çok fazla.
Bence
Ya biz o zaman hani sen de aynı fikirdesin. Ben yani top 8 beklenti olarak top 8 diyorduk. Atıyorum Wanamaker gibi bir hayali bir eklemeyle de 4'ü zorlarız hayaliyle seneye başladık ama ben dediğim gibi geldiğimiz noktada çok olumlu bakamıyorum. Bu seneden tek beklentim kritik noktaya kadar takımın bir şekilde oturması,
evet.
bir şeyler vaat etmesi, bir şeyler görmemiz, bir şeylerin değiştiğini görmemiz. Başka bir beklentim yok. Sen de varsa...
Ya mutabıkız. Şimdi 5. hafta itibariyle felaket bir fikstüre gidiyoruz. Hani
Aynen.
ki ilk 4 hafta da çok kolay değil. Şöyle Kızıl Yıldız tamam yani onu yenmemiz lazım içeride. Ama ondan sonra Panathinaikos deplasmanı en iyi dönemde bile gittik yenildik. Çok doğal çünkü seyirci de olacak orada artık. 6-7 bin atmış kişi.
Aynen.
Üzeri Alba Berlin deplasmanı her zaman çok zor olmuştur. Üzeri geldi
Dirençli.
Kazan'la oynayacağız ki Kazan'ın kısa
Kazan
nüfus
da tehlikeli takım.
abi CJ Mayo'yu aldılar. Yani Kip Perasovic de böyle kafası kırık adamları verim alabilme konusunda başarılı bir adam.
Abi Mayo bu arada ya ben hani
Adam
Kobe sonrası gerçekten Kobe sonrası lige ilk girdiğinde beni en çok heyecanlandıran adamlardan
çok
biriydi.
yetenekli. Ha oynar mı oynamaz mı bilmiyorum.
Ya sonrasında
Boş.
ya muhtemelen basketbolda kafasını bitirmiştir ama eğer ufak bir kırıntı varsa o da çok acayip şeyler yapabilir.
Evet. Üzeri ki fikstürümü çok kötü işte. Yani İspanya turu sonra Efes, Milano aman aman. Yani
Yani
bu
hakikaten
dört maçı güzel
kaos.
gidip biraz kendimize güvenimiz gelirse orada o deplasmanlarda 2-3 maçta yenilsek bizi etkilemez ama hani Alba Panathinaikos yenilgisi üzeri bir de deplasmanda İspanya turlarından 10-20-10-20 giderse yani
Evet.
can sıkıcı olur. Bu sefer
İnşallah görmeyiz abi bu senaryoyu.
panik transferi boşuna para harcanacak.
Evet.
Abi Alex Perez gibi adam alacaklarsa almasınlar. İsim önemli değil ama böyle Wanamaker ayarında top class birisini alabiliyorsa, bütçemiz varsa alsınlar ama. Yani Alex Perez'i alana kadar Eto'cum Mehmet Uzun'la sen giy abi sonrasında. Yani
Evet.
paramızı da boşuna
Yani
harcamayalım.
evet ya en azından nerede duracağımızı biliriz.
Ya bir de bu sezon çok takımlar güçlendi. Yani Panathinaikos
Evet abi evet.
güçlendi. Kazan geliyor. Pardon, Panathinaikos değil. Olympiakos güçlendi.
Olympiakos
Baskonya
güçlendi.
değişik bir kadro kurdu. Seyirci faktörü var. Milano çok iyi, Real çok iyi, Barcelona, Efes, CSKA,
Zenit.
Zenit işte Napier sakatlanmış ama geldiği noktada tekrar yine zorlayacak. Maccabi'yi bilemiyorum. Onlar da bir değişik takım. Seyirciyle coşan. Yani bu sene geçen seneden daha zor geçebilir.
Zor,
Herkes
zor.
abi Mike James Monaco'ya gitti Eto.
Aynen öyle.
Yani şimdi evlerinde Mike James'in coştuğu bir maçta gidip yenilebiliriz. Kafadan
Yenilebilirsin.
win
Çok çok
yazamazsın bu
normal.
maça.
Çok yok yok ya ben bakalım ya. Vallahi daha fazla da olumsuzluk basmadan biraz şey yapalım. Son olarak da ben biraz Ali Muhammed Ali'den ya da Bobby Dixon'dan diyeyim
Dixon ne dersek.
tanıdığımız ismiyle ufak ondan da bir bahsedip kapatmak istiyorum. Ben kendi adıma yani şöyle Fenerbahçe basketbolunu az çok uzun süredir takip etmeye çalışıyorum. Yani işte Damir Mrsic'ler onlar bunlar hatta işte Erdal Bibolar'dan beri hatırladığım birçok sevdiğim isim var. Zaza Endin'i çok severim onu çok severim. Ama yani Bobby Dixon benim için hakikaten en özel adam olabilir. Yani aklımın erdiği dönemlerde bana böyle en doygun duyguları yaşatan adam diyeyim. Yani çok daha başarılıları oldu. Çok daha yeteneklileri de oldu o kesin. Ama hani bu adamın o, ya sadece CSK maçı bile yeter zaten de.
Bu kadar cesaretli.
Bu kadar cesaretli, bu kadar bizim o sahada görmek istediğimiz şeyi yansıtan başka bir adam oldu mu? Muhtemelen olmamıştır. Yani atıyorum bizim için Bogdanovic falan da çok özel yerdedir. İşte Veseli çok özel yerde olacak muhtemelen. Ama hani bu adamın Ben formasını tavanda görmek istiyorum. Twitter'da da yazmıştım aynı şeyi. Yani hemen yapılsın hatta. Yani bugün yapılsın bence. Bizim bu dönemin, bu Fenerbahçe basketbolunun tavan yaptığı, marka haline geldiği dönemin bence en büyük temsiliydi bu adam. Yani gittiğine çok üzüldüm. Gitmesi de artık gerekiyordu. Bilmiyorum bunun da kariyer planlaması ne olacak, ne yapacak ama son sene dediğin gibi sen onunla bahsedecektim ben de. Geçen sene bile bize 3 tane maç aldı bu arada.
Evet, yani o haliyle bile 3 maç aldı.
Yani belki sen de birkaç şey söylemek istersin. Ben gerçi benim için çok çok ayrı bir adam yani.
Biliyorsun ilk transfer olduğu noktada hatta beraber WhatsApp gruplarında ben de inanıyordum şundan dolayı. Yani adam 2015'te yarı finalde bizi tokatladı. Gitti finalde Efes'i tokatladı ve yani Obradovic ile Ivković gibi iki tane çok büyük bir markayı yendi ve şampiyon oldu. MVP oldu ve hoca ondan sonra istedi çok zaten. Hatta Galatasaray'ın elinden aldık. Yanlış hatırlamıyorsam.
Evet, evet, evet. Yani evet öyle
200 bin var. Dolar fazla verip aldık ki transfer edildiğinde ortalık kıyamet kopmuştu. Hatırla ya Dixon Euroleague'de oynayamaz.
Bu sayede adam Euroleague'de ne yapacak?
Adam Euroleague'de ne yapacak? Hatta işte ben hep onu diyorum. Bizim o dönemki bütün kadrolarımız 15, 16, 17 falan hep böyle diğer takımlar tarafından, bizim taraftarımız takımından beğenilmeyen. Abi yetenek yetmez. Dixon nedir? Dixon de o isyanın bayrak taşıyan adamıydı. Birçok maçı var. Yani işte Belgrad'daki yarı finalde Zalgiris maçı.
Aynen.
Deplasmana evet. Gittiğim Bamberg, Bogdan'ın sakatlandığı şampiyon o dönemde de. Yani çok düzgün bir karakterdi. Çok tribünde adını en çok tezahürat etmeyi sevdiğimiz Cici ile beraber Dixon'dı. Sana katılıyorum. İnşallah güzel bir veda yaparlar. Bu konuda eleştireceğim. Hocaya da bence kötü bir karşılama yaptılar. Çok pahalı fiyatlardan sattılar. Mesela daha düşük fiyatlardan satıp Dixon'ın da vedasını beraber kombine edilebilir.
Şey yapılırdı. Evet, olabilirdi.
Jelko ile Dixon'ın arası bayağı iyi. Zaten o istedi. Transfer ettirdi. Hani öyle bir şey yapılabilirdi. İnşallah ilk Euroleague maçı ama ilk Euroleague maçı değildi. Böyle hedef bir Euroleague maçı dolu olsun. Yani derdim bu adam güzel bir vedaya hak ediyor. Sana katılıyorum. Bence asılabilir yani. Çünkü ya tartışmasız Fenerbahçe basketbolunun en başarılı dönemi son işte Jelko'lu 14-20 arasındaki dönemdir. İşte 5F, 4 kupa ve onların baş mimarlarından birisi de Dixon. 5 yıl 6 yıl bizle beraber oldu. Bir ödüllendirmek, güzel veda etmek lazım. Hep başkan hep veda diyor da bir türlü icraata göremedik. İnşallah bunu da görür yani hakkını vermesi lazım. Ve bence uzun vadede ne planlıyor bilmiyorum ama Dixon gibi bir karakterden
kesinlikle.
Bu organizasyon içinde artık hoca olur, menajer olur. Bilemiyorum tabii oyuncunun şeyini planlaması.
Ya mentor bile yani sadece bulunması bile yeter bence.
Çünkü gerçekten geldiği nokta belli. Uyuşturucu batağından çıkıp Euroleague evet. Şampiyonluğuna giden bir serüven ve herkesin çok saygı duyduğu. Ya dediğin doğru yetim. Mesela Solomon bundan daha yetenekli bir oyuncuydu. Ama Dixon'ı yanına yanaştırma. Dixon çok acayip bir adamdı.
Bambaşka. Ya konuşurken bile bak.
Güllerim
diken diken oluyor.
Berlin aklıma geldi. Hani tribün evet. Sistemi çok, çok. Şimdi herkes o unutulmaz ya. O iki dakikadaki 8 sayısı.
Aynen.
İnşallah 5 yıl sonra 6 yıl sonra da bu günleri konuşur noktada oluruz. Bu seviyeden i̇nşallah. Aşağı inşallah düşmeyiz.
İnşallah.
Çünkü bir noktaya gel çok zor ara. Düşmek çok kolay.
Ya kesinlikle şey geldi aklıma. Efes finali mesela. Ya çok acayip bir adamdı hakikaten.
Örtel'i mahvettiği
final. Aynen öyle. Hani gerçekten ben Örtel olsam o finalden sonra bırakırdım muhtemelen.
Çok acayip. Çok değişik bir adamdı. İşte ama öyle karakterlere de ihtiyaç var ya. Yani onun
kesinlikle.
İllaki bir deplasmanda ararız.
Ararız.
Yani Melih çıkıp da orada karakter koymaz yani. Melih zaten evet. İçeride bile karakter koymuyor. Ya
mesela Polonara biraz öyle bir adam.
Oynatırsan yapar. Oynat ama.
Evet, evet. Ya inşallah havayı yakalarız. Yani kimlik yani tamamen.
Bu hazırlık turnuvalarındaki denemeler diyelim. Farklı şeyler. Hataları görmek, eksiklikleri görmek içindir. İnşallah ligde ve Euroleague'de daha derli toplu, daha istediğimize yakın. Bir sinyal alalım. 2-3 maç kaybetsek de umurumda olmaz.
Şahsen. Önemli değil. Tabii.
Ama bir ne yapmak istiyor onun için?
Yani sen
Bir iki üç maçı görmek istiyorum.
Ben geçen sene işte kaç maç üst üste kaybedilirken bile sana diyordum yani hani
abi, toparlarız.
Yüzde toparlarız. Çünkü bir şeyler deniyordu. Bir noktada da bulacağını düşünüyordum. Ya bu arada şimdi sen şey dedin hani Muhammed Ali de bıraktı. Murat Muratanoğlu'nun bir tespiti vardı bir programda. Fenerbahçe hep bir sonraki seneye köprü ayaklarını kullanarak gitti. Yani atıyorum işte Yudoh gitti ama Datome kaldı, Kalinic kaldı. İşte evet. Bir o gitti, bu gitti. Bogdanovic gitti, işte Muhammed Ali kaldı.
Birileri kaldı. Hep kaldı, ekleme kaldı. Yaptı.
Bizim köprü ayağımız Veseli ile Dekolo kaldı bir tek şu an. Evet. Etrafı tamamen boşaldı. Belki Guduric'i sayabiliriz, bilmiyorum ama o da hani bize çok ait bir adam olmadı. Yani hani doğru oynadı, diyorsun. Gitti, geldi. Yani biz bu ekolü ya da işte o basketboluna güvendiğimiz, karakterine güvendiğimiz adamları artık yakalayıp yıllarca bunu sürdürmemiz lazım. Başka türlü çünkü orada gedikli olamıyorsun.
Çok güzel bir noktaya değindin. CSK'yı konuşuyoruz. Eto iskeleti %70'i aynı abi. Yani yıllardır Clyburn evet. Orada. Hep evet. Orada. Hep 2-3 ekleme her sene. Barcelona'ya bakıyorsun. Saras bir iskelet kurmak için kadroyu tuttu. Real Madrid yıllardır aynı kadro. Hep 2-3 ekleme.
Efes Ergin, kaç senedir öyle.
Gerizekalı mı? Bütün oyuncularını tuttu.
Aynen öyle.
Messina şimdi bir kabuk değişiminde ama en azından o da işte.
O mecburdu.
O mecburdu. Bundan sonra yaparsa. Dediğin gibi şimdi seneye diyelim ki Veseli ile Randon gidecek.
Benim yaptın? Korkum o. Abi, benim aynen. Benim korkum o. Şimdi
tefele oturtup etrafını donatmamız lazım.
Aynen. Benim korktuğum hani o bizim korktuğumuz atmosfer gerçekleşirse eğer Veseli ile Dekolo'yu tutamayız biz burada.
Mümkün değil. Mümkün değil. Tutamayız. Yani. Bu sefer sil baştan. Yani
o köprüyü yapmak kolay bir şey değil. Değil yani mi? Çünkü Obradovic de ilk işte abi biz ilk Final Four'da nasıl tokatlandık?
Evet. Yani, ama ondan yani, sonra ne yaptı?
Komple aynen öyle.
O kadroyu 5 yıl bozmadı.
Aynen
yani,
öyle.
İskeleti bozmadı. Dediğin çok çok güzel noktaya değindin. Yani Murat abi doğru demiş. Köprünün ayakları yıkılıyor. Onarmaya çalışıyorsun.
Aynen öyle.
Üstten direkt asıyorsun ama yani tutmuyor. Her sene yap boz. Yap boz. Bize hiçbir
bizim,
şey...
Evet bizim o işte yolu tutturup ayakları da bir şekilde iki tane daha bulup hani artık tam dengedeyiz diyebilmemiz lazım.
Yoksa böyle giderse ben eminim Ali Başkan da yatırımı kısar. Yani bir yıl daha başarısız, bir yıl daha başarısız olursa zaten dünden razı biliyorsun. Çok sevdiği bir şube değil bence. Tamamen mahalle baskısıyla direniyor. Belli noktada haklı da olabilir. Ayrı mevzu ama bir marka varsa abi ya sponsor bulsun ya bir temeli oluşturalım. Artık bir şekilde istikrar lazım yoksa yürümez. Rekabet edemeyiz.
Kesinlikle.
Kafayı oynayan takımların hep bak iskeleti bozulan takımlar ayakta duramadı. Mesela öyle bir
duramadı.
Andı. Çünkü iskelet bozuldu. Maccabi iskelet bozuldu. Ama 5 takım gidiyor. Para da aynı şekilde. İskeleti kuramayan adam.
Aynen abi, öyle.
Düşünsene. Her sene 5-6 adam geliyor. Şimdi bunların birbirini tanıması zaten 3 ay. Sen ya o 3 ayda 10 tane yenilgi aldın mı nasıl toparlayacaksın?
Aynen öyle. Aynen öyle.
Yani
bakalım.
İnşallah iyi olur. Biraz böyle pesimist bir yayın oldu gibi ama yani ya, turnuvaları güzel sinyal vermedi işin açıkçası.
Vermedi. Ya biz sen de öylesin zaten. Hani biz bir iki ışık görelim. Sonrasında herkesten olumlu
sıvarız. Işık yani, görelim. Yeter.
Evet ama ben hiç olumlu sinyal almadım. Yani inşallah yanılırız. Ya biz bilir kişi değiliz yani sonuçta. Burada gördüğümüzü yorumluyoruz. Dediğim gibi iyi bir şey de çıkarsa en önde de biz sıvamaya da başlarız. Kalkan da oluruz kendimizce artık. Sen daha çok olursun takipçilerimiz.
Olur ya olur. Elimizden geleni yani. Sonuçta şey şube bizim için değerli.
Kesinlikle.
Yani kim hoca kim olursa ya, olsun kim gelirsin orası biz, bizim için bir sevda.
Biz kesinlikle. Yani. Biz abi işte senede iki kere kim ki yendiğimiz için mutlu olan adamlardık ya. Yani. Oradan aynen. Geldik.
Deplasmanda Olympiakos'u yenince 3 gün mutluluktan uyumayan adam.
Yani inşallah
çıktık ya biraz onun evet, sancısı var
evet. Hiç. Yani biz
top 8 takımı olamadık. Yani direkt dipten F4'e gittik. Şimdi biraz zor geliyor.
Bazen. Buraları şey yapmak lazım.
İndirmek yani, lazım.
Evet. Gerekirse birkaç kez F8 yapıp sonra oradan çıkmak lazım.
Tamamen o fikirdeyim. Biz F8'e gidelim abi. Yine F8'e kalalım. Süpürülmeyelim. Yani elenelim ama.
Aynen. Olsun. Evet.
En azından şey diyelim. Elimizden geleni yaptık da. Daha büyük bütçe, daha kaliteli kadro elendik. Yapacak bir şey yok.
Tabii. Ya mesela görüyorsun şu an hala daha oranlarda, şampiyonluk oranlarında Fenerbahçe'yi 4. 5. sıraya koyuyorlar. Bunun tek bir şeyi var. Senin işte son 4-5 senenin getirisi. Aynen öyle. Ya bunu yemeyelim. Bir markamız var. Bu marka değerli. İnşallah. Bu sene çok yara almadan bizim beklentilerimizin tersinde bir sene olur. Teşekkür ederim abi.
Ne demek? Eto güzel sohbet etti yani.
Aynen öyle.
Biraz gevezelik yaptık ama sohbet baktı ya, güzeldi yani.
O yüzden aldık ya. İnşallah sene içinde de sen tempodan vakit buldukça yine bekleriz. Çok teşekkürler.
Güzel günlerde konuşalım eğer.
İnşallah.
Kötü dönemde konuşursak program bitmez 2 saat.
Aynen öyle.
Kelle alırız da kelle almayalım, gönül alalım biz.
İnşallah abi. Eyvallah, teşekkür ederiz.
O zaman iyi akşamlar diyoruz.
İyi akşamlar.